Ayrım 4, sayfa 34. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, PH.D. Karşılaştırma yapmak. Karşılaştırma yapmak yargılamanın bir şeklidir. Yargılamanın bir başka biçimi de karşılaştırma yapmaktır. Dan Greenberg, How to Make Yourself Miserable, Kendinizi Nasıl Mutsuz Edebilirsiniz adlı kitabında her şeyi karşılaştırma yaparak düşünmenin üzerimizde nasıl bir baskı oluşturabileceğini mizah yoluyla göstermektedir. Greenberg, eğer okuyucular hayatı kendileri için dayanılmaz hale getirmeyi gerçekten istiyorlarsa, kendilerini başkaları ile karşılaştırmayı öğrenebilirler, diyor. Bu uygulamaya aşina olmayanlar için de birkaç alıştırma sunuyor. İlk alıştırmada günümüzdeki medya standartlarına göre ideal fiziksel güzelliği temsil eden bir kadın ve bir erkeğin tam boy fotoğrafları gösteriliyor. Okuyuculardan kendi vücut ölçülerini almaları, bunları fotoğraflardaki çekici modellerin ölçüleriyle karşılaştırmaları ve aradaki farklar üzerinde düşünmeleri isteniyor. Bu alıştırmayla öngörülen gerçekleşir. Karşılaştırma yaptıkça kendimizi daha mutsuz hissetmeye başlarız. Kendimizi artık dibe vurmuş hissettiğimiz an sayfayı çeviririz ve bu ilk alıştırmanın sadece bir ısınma uygulaması olduğunu görürüz. Fiziksel güzellik nispeten yüzeysel olduğundan, Greenberg işte bu ikinci alıştırmada kendimizi başkalarıyla gerçekten önemli olan bir başka yönden karşılaştırmamızı sağlar. Başarı. Greenberg, telefon defterinden okuyucuların kendileriyle karşılaştırabilecekleri rastgele kişiler belirler. Telefon defterinden bulduğunu iddia ettiği ilk isim Wolfgang Amadeus Mozart'tır. Greenberg, Mozart'ın konuştuğu dilleri ve 12 yaşına kadar bestelediği başlıca eserleri sıralar. Sonra da okuyucularından hayatlarının bu döneminde kendi başarılarını düşünmelerini, bunları Mozart'ın 12 yaşına kadar elde ettiği başarılarla karşılaştırmalarını ve aradaki farklar üzerinde düşünmelerini ister. Bu alıştırma sayesinde kendi kendilerine yarattıkları mutsuzluktan hiçbir zaman kurtulamayan okuyucular bile bu düşünme tarzının hem kendileri hem de diğer insanlar için şefkatin ne kadar güçlü bir şekilde engellediğini görebilirler. Sorumluluğu reddetmek. Kullandığımız dil, bireysel sorumluluğumuzu fark etmemizi engeller. Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri de sorumluluğu reddetmektir. Hayata yabancılaştıran iletişim, her birimizin kendi düşüncelerimizden, duygularımızdan ve eylemlerimizden sorumlu olduğumuz bilincine gölge düşürür. Hoşlansan da, hoşlanmasan da yapmak zorunda olduğun bazı şeyler vardır cümlesindeki zorunda olmak ifadesini sıkça duyarız. Bu ifadenin kullanımı, eylemlerimizdeki bireysel sorumluluğumuzun üstünün nasıl örtüldüğünü göstermektedir. Kendimi suçlu hissettiriyorsun cümlesindeki hissettirmek ifadesi, kullandığımız dilin kendi duygu ve düşüncelerimize ilişkin bireysel sorumluluktan kaçmayı nasıl kolaylaştırdığına dair başka bir örnektir. Hannah Arendt, Nazi subayı Adolf Eichmann'ın savaş suçlarıyla yargılandığı mahkemeyi anlatan Eichmann Kudüs'te, Eichmann in Jerusalem adlı kitabında Eichmann'ın sözlerine yer veriyor. Bu alıntılardan birinde Eichmann ve subay arkadaşlarının sorumluluğu reddetmek için kullandıkları dile özel bir isim verdikleri görülür. Bu dili Amtssprache olarak adlandırmışlar. Türkçe'ye kabaca bürokrasi dili şeklinde çevrilebilir. Örneğin, bir işi neden yaptıkları sorulduğunda cevap mecburdum olmuştur. Neden mecbur oldukları sorulduğundaysa cevap üstlerimizin emrindeydi, kurumun politikasıydı, kanun böyleydi şeklindedir. Hareketlerimizin sebeplerini aşağıdaki gibi durumlara bağladığımızda sorumluluğu reddetmiş oluruz. kim ya da ne olduğu belli olmayan güçler. Odamı temizledim çünkü mecburdum. Durumumuz, teşhisimiz, kişisel ya da psikolojik geçmişimiz. İçki içiyorum çünkü ben bir alkolüyüm. Başkalarının eylemleri. Çocuğuma vurdum çünkü birdenbire caddeye kaçtı. Otoritenin emirleri. Müşteriye yalan söyledim çünkü patron öyle istedi. Grup baskısı. Sigara içmeye başladım çünkü bütün arkadaşlarım içiyordu. Kurumsal politikalar, kurallar ve düzenlemeler. Bu kural ihlal yüzünden seni okuldan uzaklaştırmak zorundayım çünkü okulun politikası böyle. Toplumsal cinsiyetin, toplumun ya da yaşımızın bize yüklediği roller. İşe gitmekten nefret ediyorum ama gidiyorum çünkü ben bir koca ve babayım. Kontrol edilemeyen dürtüler. Şekerlemeyi yeme isteğime karşı koyamadım. Bir seferinde öğretmenler ve velilerle birlikte başka bir seçenek olmadığını ima eden bir dil kullanımının sakıncaları üzerine tartışıyorduk. Bir kadın kızgın bir biçimde itiraz etti. Ama hoşuna gitse de gitmese de yapmak zorunda olduğun bazı şeyler vardır ve çocuklarıma onların da yapmak zorunda oldukları bazı şeyler olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Kendisinden yapmak zorunda olduğu işlere bir örnek vermesi istendiğinde şöyle karşılık verdi. Çok kolay. Bu akşam buradan çıkınca eve gidip yemek pişirmek zorundayım. Yemek pişirmekten nefret ediyorum. Öylesiye nefret ediyorum ama 20 yıldır her gün yemek pişiriyorum. Çok hastalandığımda bile. Çünkü bu yapmak zorunda olduğum işlerden biri. Ona hayatının büyük bir bölümünü sırf kendini mecbur hissettiği için nefret ettiği bir şeyi yaparak geçirdiğine çok üzüldüğümü, şiddetsiz iletişim dilini öğrenerek kendisini daha mutlu edecek seçenekler bulmasını ümit ettiğimi söyledim. Neyse ki bu kadın çabucak öğrenen biriydi. Seminerin sonunda eve gidip ailesine artık yemek pişirmek istemediğini açıklamış. 3 hafta sonra 2 oğlu verdiğim bir başka seminere geldi. Böylece kadının ailesinden geri bildirim alma fırsatı doğmuş oldu. Annelerinin açıklamasına nasıl tepki verdiklerini merak ediyordum. Büyük oğlu içini çekerek şöyle dedi. Marshall, kendi kendime Tanrı'ya şükürler olsun dedim. Benim şaşkın bakışlarımı görünce de şöyle açıkladı. Belki artık her yemekte şikayet etmekten vazgeçer diye düşündüm. Bir seferinde de bir okulda danışmanlık yaparken öğretmenlerden biri not vermekten nefret ediyorum. Bunun herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca öğrencilerde de kaygı yaratıyor. Ama not vermek zorundayım çünkü okulun politikası böyle dedi. Biz de tam o sırada bireyde eylemlerinin sorumluluğunu üstlenme bilincini artıran bir dilin sınıf ortamına nasıl uygulanabileceği üzerinde çalışıyorduk. Öğretmenden not vermek zorundayım çünkü okulun politikası böyle cümlesini not vermeyi seçiyorum çünkü ben şeklinde yeniden ifade etmesini istedim. Tereddüt etmeden not vermeyi seçiyorum çünkü işimi kaybetmek istemiyorum dedi ve aceleyle ekledi. Ama ben bunu bu şekilde söylemekten hoşlanmıyorum. Bu şekilde ifade etmek kendimi yaptığım şeyden fazlasıyla sorumlu hissettiriyor. Ben de işte tam da bu yüzden öyle yapmanı istiyorum dedim. Nasıl davrandığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimizden sorumlu olduğumuzun bilincinde değilsek tehlike yaratırız. Başka bir seçenek olmadığını ima eden bir dilin yerine seçenek olduğunu kabul eden bir dil kullanabiliriz. Fransız yazar ve gazeteci George Bernanos'un şu sözlerindeki duyguları paylaşıyorum. Uzun zamandır düşünüyorum da eğer bir gün imha tekniklerinin giderek etkinleşmesi hepimizin dünyadan silinip yok olmasına neden olursa bunun asıl sorumlusu ne zulüm ne zulmün ortaya çıkardığı öfke ne de sebep olduğu misilleme ya da intikam duyguları olacaktır. Asıl sorumlu modern insanın tepkisizliği, sorumsuzluğu ve her talimatı büyük bir itaatle kabullenmesi olacaktır. Bugüne kadar gördüğümüz ve gelecekte daha da fazla göreceğimiz vahşet, dünyada isyancıların asilerin ve ehlileştirilemeyecek insanların sayısının arttığının değil, tam aksine itaatkâr, tepkisiz, uysal insanların sayısının arttığının göstergesidir. Hayata yabancılaştıran diğer iletişim biçimleri. İsteklerimizi talep olarak ifade etmek, şefkati engelleyen bir başka dil kullanımıdır. Açık ya da üstü kapalı her talep, karşı tarafa bir anlamda tehdit etmiş olur. Çünkü kişiyi, talebe uygun davranmadığında suçlanacağı ya da cezalandırılacağı mesajını verir. Talep yoluyla iletişim, kültürümüzde özellikle yetkili makamlardaki kişilerde sık rastlanan bir iletişim şeklidir. Çocuklarım bana talepler konusunda çok değerli dersler vermiştir. Bir baba olarak görevimin çocuklarımdan taleplerde bulunmak olduğu düşüncesi her nasılsa zihnime işlemiş. Ama öğrendim ki dünyadaki bütün talepleri sıralasam da çocuklara yine de zorla bir şey yaptıramam. Bu bizim gibi ebeveyn, öğretmen veya yönetici olduğu için işinin diğer insanları değiştirmek ve insanların davranışlarını yönetmek olduğuna inananlar için ağır bir ders. İşte çocuklarım onlara zorla hiçbir şey yaptıramayacağımı bana öğrettiler. Yapabileceğim tek şey onları cezalandırarak yaptıklarından pişman olmalarını sağlamaktı. Ama sonunda onları cezalandırarak taleplerime uygun davranmadıkları için pişman edebileceğimi düşündüğüm her an, asıl onlar bana keşke yapmasaydım dedirttiler. İnsanlara zorla hiçbir şey yaptıramayız. Bu konuya ileride isteklerle, ricalarla talepleri ayırt etmeyi öğrenirken tekrar değineceğiz. Bu ayrımı yapabilmek şiddetsiz iletişimin önemli bir unsurudur. Bazı davranışlar ödüllendirilmeyi, bazıları ise cezalandırılmayı hak eder. Anlayışı da hayata yabancılaştıran iletişimle yakından ilişkilidir. Bu düşünce tarzı, yaptığı için cezalandırılmayı hak ediyor cümlesindeki gibi kullanılan hak etmek sözcüğüyle kendini belli eder. Bu ifade belli şekilde davranan insanların yaptıklarının kötü olduğunu varsayar. İnsanların pişman olmalarını ve davranışları değiştirmelerini sağlamak için de ceza gerektiğini belirtir. İnsanların cezadan kurtulmak için değil, değişmenin kendileri açısından iyi olacağına inandıkları için değişmelerinin herkesin yararına olacağını düşünüyorum. Birçoğumuz bizi ne hissettiğimizin ve neye ihtiyaç duyduğumuzun farkında olmaya yönlendiren bir dille değil de, aksine etiketlemeye, karşılaştırmaya, talep etmeye ve yargılanmaya yönlendiren bir dille büyüdük. Kim ne hak ediyor düşüncesi şefkatli iletişimi engeller. Hayata yabancılaştıran iletişimin insan doğasıyla ilgili asırlar boyu etkisini sürdüren görüşlerden kaynaklandığına inanıyorum. Söz konusu görüşler bizim doğuştan gelen kötülüklerimiz, kusurlarımız olduğunu ve bu istenmeyen doğamızın kontrol altına alınabilmesi için eğitime ihtiyacımız olduğunu vurgular. Böyle bir eğitim, çoğu kez hissettiklerimizde ya da ihtiyaç duyduklarımızda bir kusur olup olmadığını sorgulamamıza neden olur. İçimizde olup bitenlerle olan bağlantımızı koparmayı daha küçük yaşlarda öğreniriz. Hayata yabancılaştıran iletişimin derin felsefi ve siyasi kökleri vardır. Hayata yabancılaştıran iletişim, hem hiyerarşik ya da baskıcı toplumlardan kaynaklanır, hem de bu tür toplumsal yapıları destekler. Büyük toplulukların kendi menfaatlerini gözeten küçük gruplar tarafından yönetildiği durumlarda, kitlelerin köle zihniyetine sahip olmaları doğrultusunda eğitilmeleri, kralların, çarların, asillerin ve benzeri menfaatlerine hizmet edecektir. Gereklilik ve zorunluluk ifadeleri içeren bir kusur bulma dili, bu amaç için biçilmiş kaftandır. İnsanlar, yanlışlık ve kötülük ima eden ahlakçı yargılar doğrultusunda düşünmek ve ne kadar çok eğitilirlerse, neyin doğru ya da yanlış, iyi veya kötü olduğunu tanımlarken, kendilerinin dışına, özellikle de çevrelerindeki otorite figürlerine bakma yolunda o kadar çok eğitilmiş olurlar. duygularımızın ve ihtiyaçlarımızın farkında olduğumuzda biz insanlar artık iyi köleler ve emir kulları olamayız. Özet. Şefkatle alıp vermekten keyif almak doğamızda vardır. Ama maalesef bizi hem kendimizi hem de başkalarını incitecek şekilde konuşmaya ve davranmaya iten, hayata yabancılaştıran iletişimin birçok şeklini öğrenmiş durumdayız. Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri, bizim değerlerimizle örtüşmeyen, davranışlarda bulunan insanları yaptıklarının yanlış ve kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılarla değerlendirmektir. Bu iletişimin bir başka şekli de karşılaştırma yapmaktır. Bu hem kendimize hem de diğer insanlara şefkatli davranmamızı engeller. Hayata yabancılaştıran iletişim, kendi düşüncelerimizden, duygularımızdan ve eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu fark etmemizi engeller. İsteklerimizi talep şeklinde ifade etmek de şefkati engelleyen dilin bir başka örneğidir. 3. Bölüm. Değerlendirmeden gözlemlemek. Gözlemleyin. Hemen hemen hiçbir şey bunun kadar önemli, bunun kadar kutsal değildir. Friedrich Bauer, Vais. Başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemende. Yorumlarınla da baş edebilirim, yeter ki karıştırma ikisini birbirine. İşleri bulandırmak istiyorsan yapman gereken belli. Benim yaptığım şey ile karıştır kendi tepkini. Bitmemiş işleri gördüğünde hayal kırıklığına uğradığını söyle. Ama beni harekete geçiremezsin, bana sorumsuz demekle. Tekliflerine hayır dediğimde bana incindiğini söyle. Ama bana duygusuz demen şansını artırmayacak gelecekte. Evet, başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemende. Yorumlarınla da baş edebilirim. Yeter ki karıştırma ikisini birbirine. Şiddetsiz iletişimin birinci bileşeni gözlemle değerlendirmeyi birbirinden ayırmayı gerektirir. Bizi etkileyen gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz şeyleri işin içine hiçbir değerlendirme katmadan çok açık ve net bir şekilde gözlemlememiz gerekir. Gözlem bir başkasına nasıl olduğumuzu dürüstçe ve açıkça ifade etmeyi istediğimiz şiddetsiz iletişimin önemli bir unsurudur. Ama gözlemi değerlendirme ile birleştirdiğimizde asıl anlatmak istediğimizin karşımızdaki tarafından anlaşılma olasılığını azaltmış oluruz. İnsanlar asıl anlatmak istediğimizi değil de eleştiriyi duymaya o kadar yatkındır ki bizim söylediklerimize direnç gösterirler. Gözlemle değerlendirmeyi birleştirdiğimiz zaman insanların eleştiri duyma ihtimalleri daha yüksektir. Şiddetsiz iletişimin istediği bizim tamamen nesnel kalmamız ve değerlendirme yapmaktan kaçınmamız değildir. Şiddetsiz iletişim sadece gözlemlerimizle değerlendirmelerimizi birbirinden ayırmamız ister. Şiddetsiz iletişim, durağan genellemeler yapmaktan kaçınılmasını öneren bir süreç dilidir. Genelleme yapmak yerine değerlendirmeler zamana ve bağlama özgü gözlemlere dayandırılır. Anlama bilimci Wendell Johnson, sürekli değişen gerçekliği yakalamak veya ifade etmek için durağan bir dil kullanarak kendimize bir yığın sorun yarattığımıza işaret etmiş ve bunu şu sözlerle dile getirmiştir. Dilimiz, eski ve cahil insanlarca yaratılmış, mükemmellikten uzak bir araçtır. Statik olan bu dil, denge ve değişmezler, benzerlikler, normallikler ve türler, sihirli dönüşümler, çabuk çareler, basit sorunlar ve kesin çözümler hakkında konuşmamıza yol açar. Ama bu dille simgeleştirmeye çalıştığımız dünya bir süreç, değişim, farklılıklar, boyutlar, işlevler, ilişkiler, büyüme, etkileşim, gelişim, öğrenme üstesinden gelme ve karmaşıklıklar dünyasıdır. İşte sürekli değişen dünyamızla nispeten durağan olan dilimiz arasındaki uyumsuzluktur bizim sorunumuz. Meslektaşım Ruth Bebermeyer, değerlendirme ile ilgili gözlem arasındaki farkı ortaya koyduğu bir şarkısında durağan dil ile süreç dilini karşılaştırmaktadır. Hiç tembel bir adam görmedim ömrümde. Hiç koşmayanını gördüm. Bazen öğle yemeği ile akşam yemeği arasında uyuyan ve yağmurlu günde evde kalan. Tembel değildi ama bana kaçık demeden önce düşün. O tembel bir adam mıydı? Tembellik dediğimiz şeyleri yapan birisi miydi acaba? Hiç aptal bir çocuk görmedim. Anlamadığım ya da beklemediğim şeyleri yapanını gördüm. Benim gittiğim yerleri görmemişti. Aptal bir çocuk değildi ama ona aptal demeden önce düşün, o aptal bir çocuk muydu? Sadece senden farklı şeyleri bilen biri miydi yoksa? Olabildiğince dikkatli baksam da asla bir aşçı göremedim. Yediğimiz yemeğin malzemelerini karıştıran bir kişi gördüm. Ateşi yakan ve et pişerken ocağa bakan. Tüm bunları gördüm ama aşçı asla. Sen baktığında söyle, gördüğün aşçı mı? Yemek pişirmek istediğimiz şeyleri yapan birisi mi yoksa? Kimimizin tembel dediği, kimimize göre yorgun ya da gamsızdır. Kimimizin aptal dediği, kimimize göre farklıdır. Sonuçta bana göre tek çare karıştırmamak gördüğümüzü kişisel görüşlerimizle. Şimdi siz söylemeden ben söyleyeyim önce. Elbette bu benim kişisel görüşüm sadece. Tembel ve aptal gibi olumsuz etiketlerin etkisi daha belirgin olsa da aşçı gibi olumlu veya görünürde nötr olan bir etiket bile bir kişinin varlığını bütün olarak algılamamızı sınırlar. İnsan zekasının doruk noktası. Hintli filozof J. Krishnamurti, bir seferinde değerlendirme yapmadan gözlem yapmanın insan zekasının doruk noktası olduğunu söylemişti. Bunu ilk okuduğumda ne saçmalık diye düşünmüştüm. O anda bir değerlendirme yaptığımı fark etmemiştim bile. İnsanları ve davranışlarını yargıdan, eleştiriden ya da diğer analiz türlerinden arındırılmış olarak gözlemleyebilmek çoğumuz için zordur. Bu zorluğu öğretmenlerin ve müdürün iletişim zorluklarından şikayetçi olduğu bir ilkokulda danışmanlık yaparken ciddi bir biçimde fark ettim. Bölge müfettişi bu anlaşmazlığı çözmek için benden yardım istemişti. İlk önce öğretmenlerle ayrı olarak, sonra da öğretmenler ve okul müdürüyle beraber görüşme yapacaktım. Öğretmenlere şu soruyu sorarak başladım toplantıya. Okul müdürü sizin ihtiyaçlarınıza çelişen ne yapıyor? Soruma hemen, o bir geveze diye cevap verdiler. Sorduğum soru aslında gözlemlerini paylaşmaları içindi. Geveze ifadesi öğretmenin okul müdürünü nasıl değerlendirdiği hakkında bilgi verse de okul müdürünün bu yoruma neden olan söyledikleri veya yaptıkları hakkında herhangi bir bilgi içermiyordu. Bu noktaya dikkat çektiğimde bir başka öğretmen, "Ben meslektaşımın ne demek istediğini biliyorum. Okul müdürü çok fazla konuşuyor," dedi. Bu da okul müdürünün davranışlarıyla ilgili açık bir gözlem yerine okul müdürünün ne kadar konuştuğu ile ilgili bir değerlendirmeydi. Bir diğer öğretmen de, "O sadece kendisinin anlatmaya değer bir şeyleri olduğunu düşünür," dedi. Bir kişinin ne düşündüğü hakkında çıkarımlar yapmakla onun davranışlarını gözlemlemenin aynı şey olmadığını anlattım. Son olarak da bir başka öğretmen atıldı. "Her zaman ilgi odağı olmak istiyor," dedi. Ben bunun da bir başka kişinin ne istediğiyle ilgili bir çıkarım olduğunu söyleyince, iki öğretmen birazdan "Ama sizin sorunuzu da cevaplamak çok zor," dediler. Bunun ardından okul müdürünün onları rahatsız eden davranışlarını belirleyip bir liste oluşturduk. Listede değerlendirme olmamasına özen gösterdik. Listeden örnek vermek gerekirse, okul müdürü öğretmenler kurulu toplantılarında çocukluk ve savaş deneyimleriyle ilgili hikayeler anlatıyor ve bu da toplantının bazen 20 dakika kadar uzamasına yol açıyor. Duydukları rahatsızlığı bugüne kadar okul müdürüne iletip iletmediklerini sorduğumda ise denediklerini ama bunu sadece değerlendirmeler ve yorumlarla yaptıklarını söylediler. Hikaye anlatması gibi belirli davranışlarından hiç bahsetmemişler. Bunları bir sonraki toplantımızda gündeme getirmek üzere anlaştılar. Toplantı başlar başlamaz öğretmenlerin ne demek istediklerini anladım. Okul müdürü neyin tartışıldığını dikkate bile almadan aniden "Bu bana eskiden" diye söze giriyor, çocukluğuna veya savaş deneyimlerine dair bir hikaye anlatmaya başlıyordu. Öğretmenlerin müdürün bu davranışından duydukları rahatsızlığı dile getirmelerini bekledim. Ama onlar şiddetsiz iletişim yerine sözsüz kınama yoluna başvurdular. Bazıları gözlerini deviriyor, biri esniyor, biri de sürekli saatine bakıyordu. Bu can sıkıcı duruma bir süre katlandım, sonunda dayanamayıp sordum. Hiç kimse bir şey söylemeyecek mi? Bir sessizlik oldu. Önceki toplantımızda ilk konuşan öğretmen cesaretini topladı, müdürün yüzüne bakarak, "Ed, siz bir gevezesiniz," dedi. Bu hikayenin de gösterdiği gibi eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak ve değerlendirmeyi gözlemden ayırt etme becerisinde usta olmak çok da kolay değildir. En sonunda öğretmenler kendilerini rahatsız eden belirli hareketleri müdüre açıkça söylediler. Okul müdürü onları açık yüreklilikle dinledi ve sonra "İyi de neden hiçbiriniz bunu bana daha önce söylemedi?" diye ısrarla sordu. Hikaye anlatma alışkanlığının farkında olduğunu kabul etti ve ardından bu alışkanlığına dair bir hikaye anlatmayla başladı. Yine aynı şeyi yaptığını söyleyerek hemen yumuşak bir ifadeyle sözünü kestim. Okul müdürünün hikayeleri hoşa gitmediğinde bunu ona nazik bir şekilde söylemenin yollarını hep birlikte belirleyerek toplantımızı bitirdik. 4. ayrımın sonu, sayfa 46.